17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunça, Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan Ertür.
Açık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Nazan Cömert ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise Berke Akmeşe sesimizi sizlere ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Sera ve Derya Tolga'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün programcılar olarak kendi aramızda belli konuları ele alacağız ve üzerinde değerlendirmeler yapacağız. Nuray Hocam, Elvan Cantekin, Nazan Cömert, programa hoş geldiniz.
Merhaba.
Evet, konularımızdan birincisi Brezilya ve Kenya'da gerçekleşen seller ve bu konuyu Elvan Cantekin'den dinleyeceğiz.
Genel esasında sadece Brezilya ve Kenya'da değil, baktığımız zaman dünyanın bir sürü bölgesinde, Çin, Bangladeş ve de tabii Türkiye'de de son dönemlerde sel felaketleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Oldukça nemli, ıslak bir ilkbahar dönemi geçirdiğimizi söylemek mümkün bir sürü alanda. Ama tabii ki bunlar içerisinde son günlerde Doğu Afrika kıyılarında olan ve de oradaki ülkeleri etkileyen ve de Güney Amerika'da Brezilya'yı başta olmak üzere ağır kayıplara neden olan sel felaketlerini yaşadık. Şöyle bir kısaca hatırlamak gerekirse Doğu Afrika bölgesinde Kenya, Rwanda, Somali ve Tanzanya'yı etkileyen sel felaketleri oldu. Bu arada tabii Tanzanya'yı etkileyen bir de siklon var. Hidaya siklonu ki belirtildiğine göre bu bölgeye görülmüş en büyük siklon bu Hidaya siklonu. Çok ciddi miktarda yağış oldu. Bu yağışlar sonucunda ne yazık ki çok önemli insani kayıplar oldu. Artı tabii ekonomik kayıplar da çok fazla. Kenya'da etkilenmeyen bölgenin olmadığı söyleniyor. 219 kişi şu anda kayıp olarak belirtiliyor. Bir sürü insan yaralanmış vaziyette. 200 binden fazla insan bir şekilde etkilenmiş ve 190 binin üzerinde de insan evlerini terk etmek zorunda kalmış durumda. Biliyorsunuz Kenya ve daha doğrusu Doğu Afrika ülkeleri epey bir zamandır büyük bir kuraklık çekiyordu. Bu kuraklığın arkasından bu kadar aşırı yağışlar tabii oldukça önemli hasarları da beraberinde getirdi. Çünkü toprak çok sıkışmış ve sertleşmiş vaziyette. Toprağın emme kapasitesi de oldukça sınırlı olduğu söyleniyor. Bu nedenle de bu sel felaketlerinin büyük boyutlarının bu kadar büyük olmasında bunun da etkisi var deniyor. Aynı yağış dönemi içerisinde Ruanda'da 130 kişinin en azından, Somali'de 127 bin kişinin etkilendiği ve ne kadar ciddi miktarda orada da ölüm var. Tanzanya 155 kişi Tanzanya'da hayatını kaybetmiş vaziyette. Böyle bir ciddi insani kayıplar neden olan, onun ötesinde de ciddi ekonomik hasarlar veren bir yağış dönemini yaşadı o bölge. Monsun yağmurlarının bu sene çok şiddetli olacağı konusunda bir öngörü vardı zaten. Bu öngörünün biraz gerçekleştiğini görebiliyoruz. Aynı şekilde Amerika kıtasında da Güney Amerika'da da Brezilya'yı etkileyen yağışlar oldu. işte 80 civarında kişinin öldüğü, işte 115 binden fazla insanın evinden ayrılmak durumunda kaldığı ve hala yüzün üstünde insanın da kayıp olduğu söyleniyor. Sel felaketinde Brezilya'yı etkileyen, özellikle güney bölgelerini etkileyen bir sel felaketi. Şimdi her iki sel felaketinde ben Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın da raporlarına baktım. İkisinin de temel olarak El Niño ile bağlantılı olduğu ve o El Niño'nun etkisinin bu iki olayda da gözüktüğü söyleniyor. Ancak tabii ki El Niño ile birlikte bu küresel ısınmanın da sellerde şiddeti arttırıcı bir etmen olduğunu söylemek mümkün. Türkiye'de de tabii yağışları görüyoruz. Ankara'da geçtiğimiz günlerde çok ciddi İç Anadolu'da yağışlar oldu. Bunların hepsi esasında belli noktada dünyadaki ya da gezegenimizdeki normal meteorolojik döngülerin ötesinde bir de insan katkısı ile ortaya çıkan küresel ısınmanın bir araya gelmesinden kaynaklanan bir durum gibi değerlendirmek mümkün. Umarım daha fazla hasar, daha fazla insan kaybına neden olmadan bu dönemi geçiririz.
Elvan, senin dediğin gibi gerçekten de iklim değişikliğinin özellikle Afrika kıtası için hem bir taraftan kuraklık hem de bir taraftan sellere neden olma, neden değil de belki sıklık ve şiddetini artırıcı özelliği var. Zira aynı bölgeyi bir yıldan daha az bir süre öncesinde peş peşe gelen kuraklık afetleri nedeniyle konuşuyorduk. Afrika kıtası aslında gittikçe daha çok bu hidrometeorolojik kökenli, yani sel ve peş peşe gelen kuraklıkla alakalı olarak konuştuğumuz bir kıta. Zira iklim değişikliğinin, yani küresel ısınmanın normal dünya ortalamasının 1,5 katı bir sıcaklık artışı var ve bu sıcaklık artışı bize hep kuraklık gibi aklımızda kalsa da dediğin gibi sellere de neden oluyor. Burada belki şöyle bir husus da var, gözden kaçan dediğim demek istemiyorum ama hani daha az medyatikleşen ölü sayısı ve rakamlandırılmış zararları biliyoruz ama etkilenen insan sayıları hakikaten çok fazla. Sadece Doğu Afrika'da değil, Orta ve Batı Afrika'da ve tüm Afrika kıtası da bu etkilenen insan sayısının arttığı bir kıta. Yani etkilenen insan sayısı demek yerinden edilmiş demek, gıda güvenliği konuları demek, silahlı çatışmalar demek ve en sonunda uluslararası göçe kadar giden bir süreci, bir kırılganlığı da ifade ediyor. Şimdi baktığımız zaman bu rakam hakikaten çok ürkütücü. 2022 yılında Afrika kıtasında 110 milyon kişi doğrudan etkilenmiş hidrometeorolojik risk kaynaklı. Bu aynı zamanda da iklim değişikliğinin yanı sıra diğer bir gözlemlediğimiz ve içinde yaşadığımız bir diğer konu, yani şehirleşme ve şehirleşme kaynaklı sorunları da beraberinde getiriyor. Çünkü 2007'den beri dünya nüfusu ilk defa belki insanlık tarihinde şehirli nüfus ve kırsal kesim eşitlendi ve gittikçe de şehirli nüfus artmakta. Çok yakın birkaç sene içinde de şehirli nüfusun büyük bir çoğunluğa erişeceğini biliyoruz. Afrika'nın şehirlerinin de, Afrika'da çok hızlı şehirleşen bir yer ve çarpık şehirleşen bir yer. Bu da yaşanan afetin boyutunu, sosyal sonuçlarını, etkilenen insan sayısını da çok artıran bir faktör. Yani iklim değişikliği ve cevap verme kapasitesi, adaptasyon kapasitesi ülkelerin çok sıkıntılı konulardan bir tanesi. Diğer taraftan da işte yerinden edilmiş konusu, insani yardıma muhtaç nüfusun gittikçe artması ve dünya kaynaklarının veya dünya uluslararası organizasyonlarının da gittikçe daha az cömert olması veya kaynakların yetersizliği söz konusu. Çünkü ancak %40'ları %30'ları ülkeden ülkeye göre değişiyor. Ancak bu kadarlık kısmı karşılanabiliyor. Bu da birbirini tetikleyen, adeta bir domino etkisi yaratan bir afeti bize gösteriyor. Her ne kadar biz ilk başta afetin ilk etkilerine, fiziksel etkilerine odaklansak da.
Evet, yani bu konu esasında önümüzdeki yıllarda da gittikçe daha yoğunlaşarak karşımıza çıkacak olan bir konu. Konuda esasında yani bir şekilde hızlı bir harekete geçme ve özellikle tabii bu tür olaylar daha az gelişmiş ülkeleri, hatta gelişmekte olan ülkeleri etkiliyor. Bu ülkelere bir şekilde gerekli teknoloji ve finansal desteğin verilerek işte bu tür olayların afet olmasını engelleyecek bazı, en azından bu kadar büyük hasar bırakacak şekilde gerçekleşmesini engelleyecek bazı çözümlere gidilmesi gerekiyor. İşte yani meteorolojik olayların önemli bölümünün esasında biz erken uyarı sistemleriyle bu oranda can kaybını sebep olmayacak şekilde yapabiliriz, idare edebiliriz. Ama bu ülkelerde böyle bir sistemin mevcut olmaması nedeniyle de sorunlar yaşanıyor. Aynı şekilde adaptasyon, küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine karşı adaptasyon tedbirlerinin hemen fazla vakit geçirmeden başlanması söz konusu bence. Bütün bunlar ileriye dönük olarak işimizin çok zor olduğunu ve tehlikenin eğer müdahale edilmezse gittikçe büyüyeceğini bize gösteriyor.
Evet, aslında bugün sabah Brezilya'daki sel felaketiyle ilgili haberlerde halen ulaşılamayan bölgeler olduğunu, bu anlamda can kayıpları sayısının hızla yükselebileceği belirtiliyor. Bunu da takip etmeye devam edeceğiz tabii. Şimdi ben bir başka konuda bilgi vermek istiyorum. Bu sağlık sistemi Türkiye'de gittikçe daha büyük bir zora giriyor. Sağlık Bakanlığı'nın randevu sistemi konusunda kamuoyuna açıklama yapmasını ve sorulara yanıt vermesini istiyor Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi. Neden? Çünkü son açıklamalarından birinde Sağlık Bakanlığı teşhis ve tedavi süresinin 2 dakika ile sınırlanması gerektiğini belirtiyor. Bu şeyi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin açıklamasını biraz daha detaylı vermek istiyorum. Çünkü önemli bazı bilgiler var. Diyor ki 2003 yılında uygulamaya konulan sağlıkta dönüşüm projesi artık sağlık hizmetlerini çökme noktasına getirdi. Hem sağlık hizmetleri alanlar için hem de sağlık hizmeti sunanlar için gelinen durum artık tam bir sağlıksızlık haline dönüşmüştür. Sağlık Bakanı tarafından 2023 yılında poliklinik sayısı 850 milyon, acile başvuru sayısı 150 milyon olarak açıklanmıştır. Poliklinik sayıları açısından bakıldığında OECD ülkeleri arasında bir kişinin bir yılda hekim veya bir sağlık birimine başvuru, yani randevu oranı 10 olarak belirtilmiş. Bu OECD ülkeleri arasında en yüksek oranlardan biri. Acil servise başvuru oranlarına baktığımızda dünyada nüfusundan daha fazla acile başvuran ülke yok. Yani hekime ve sağlık birimine başvuru oranında Avrupa, acile başvuru oranında ise dünya birincisiyiz. Koruyucu sağlık temelinde kurulacak bir sağlık sistemiyle hasta sayısını azaltarak randevu sorununu çözmek yerine her yıl artan hasta ve hastalık sayısı ile övünen Sağlık Bakanı aslında bu durumun övünülecek bir durum değil, istifa edilecek bir durum olduğunu anlayamamaktadır. Evet, mevcut 10 dakikaya bir randevu veren sistemde önce muayene süresi 5 dakikaya indirilmiş, Türk Tabipleri Birliği olarak 5 dakikada hasta muayenesi olmaz, 5 dakikada sağlık hizmeti olmaz şeklinde gösterdiğimiz tepki sonucunda geri adım atılmıştı. Ancak şimdi bu sürelerin bazı hastanelerde 2-3 dakikaya indirilmeye çalışıldığını görmekteyiz. Bu durum şu an içinde bulunduğumuz sağlık sistemini daha da kötüleştirecek, sağlığı bir hak olmaktan çıkaracaktır. Kendi vatandaşına aylar sonraya randevu veren bir sistem için Cumhurbaşkanı seçimlerde Türkiye dünyada sağlık merkezi haline gelmiştir diyebilmiştir. Çok uzun süredir sağlık alanında yaşanan sorunları çözemeyen Sağlık Bakanlığı'na randevular konusunda sorduğumuz şu sorulara kamuoyu adına açıklama bekliyoruz. Ankara Bilkent Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vardiya sistemine geçilerek her gün 24 saat hasta randevusu verilerek hasta bakılacağına ilişkin bilgi doğru mudur? Göztepe Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde randevu aralıklarının sıklaştığı 2 dakikada bir randevu verildiği doğru mudur? Sağlık Bakanı kendi özel hastanelerinde hastalar kaç dakika muayene edilmekte, hastalara kaç dakikaya bir randevu verilmektedir? Dünyada 24 saat poliklinik sağlık hizmeti veren başka bir ülke var mıdır? Dünyada ülkelerin bir yılda nüfuslarına göre acile başvuru oranları nasıldır? Bu sorulara Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi soruyor. Evet, yani sağlıklı ciddi bazı problemlerle karşı karşıya olduğumuzun yeni bir örneği olarak önümüze geliyor. Ben bu arada hemen Nuray Hocam size sormak istiyorum. Sizde de bugünkü program için düşündüğünüz bilgiler, haberler var. Onları da alabilir miyiz lütfen? Mikrofonunuzu açar mısınız? Ha, belki.
Evet. Bir iki haberim var deprem konusuyla ilgili. Birinci haber, önemli bir haber. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün yöneticisi olarak, yani müdürü değişti. Ve yeni müdür aynı rasathanenin Jeofizik Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Nurcan Meral Özel arkadaşımız müdürlüğe getirildi. Kendisini tebrik ediyoruz. Nurcan Hanım kendi alanında çok yetkin bir bilim insanıdır. Japonya'da doktora yapmıştır ve ilginç olan bir durumda bu yıl Japonya devlet nişanına layık görüldü. Birleşmiş Milletler çatısı altında çok sayıda projede Türkiye'yi temsil etti. Ve özellikle son 7-8 yıl içinde Birleşmiş Milletler Nükleer Silahların Yasaklanması Organizasyonu'nda önemli görevler yaptı. Kendisine bu yeni görevinde başarı diliyoruz. Vereceğim ikinci haber, bir Dünya Bankası projesi, Yapı İşleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor ve Türkiye'de çalışan bir uluslararası mühendislik firması tarafından yapılıyor bu proje. Projenin başlığı kamu binalarında deprem dayanımı ve enerji verimliliği projesi. Bununla ilgili 20-22 Mayıs tarihlerinde 3 günlük bir çalıştay ve seminer yapılacak Ankara'da. Bu da bu seminerlerde Japonya'dan, Amerika'dan ve İtalya'dan uzmanlar kendi ülkeleriyle ilgili deneyimlerini aktaracaklar. Daha sonra bir çalıştayda da çalışma grupları oluşturularak son iki gün çalışmalar yapılacak. Bu da önemli bir aktivite olarak bu ay meydana gelecek gelişmeler.
Kamu binalarının güçlendirilmesiyle ilgili herhalde dünyada Türkiye'den daha tecrübeli başka bir ülke yok değil mi? Bir 2005'ten beri süren bir projemiz var bizim İstanbul'da.
Evet, yani bilmiyorum başka ülkelerde de projeler olabilir ama Türkiye'de tabii İSMEP projesi önemli bir proje ve başarılı olmuş bir proje. Dediğiniz gibi 2005'ten beri yürüyor, hala yürüyor. Yani Dünya Bankası fonlarıyla başladı ama ondan sonra çeşitli uluslararası finans kuruluşlarından başka fonlar da alındı ve proje oldukça yaygın ve geniş bir biçimde Türkiye'de uygulandı ve bence çok başarılı olan ender projelerimizden biri oldu.
Peki bu yeni uygulanan proje konusunda sizin bilginiz var mı? Hani kamu binaları dediğim zaman İstanbul dışı diye mi algılamak lazım yoksa İstanbul'a dahil mi?
Yok, genel bu, genel. Aslında çeşitli, çok ayrıntısını bilmiyorum. Ben de bu toplantı vesilesiyle herhalde daha fazla şey öğreneceğim. Toplantıdan sonra daha fazla bilgi verebileceğimi düşünüyorum. Ama bilebildiğim kadarıyla bu da geniş kapsamlı bir proje. Mesela şunu biliyorum, üniversite binalarının, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki üniversite binaları da bu kapsamda, yani eski binalar tabii, güçlendirilmesi gereken binalar. Gerçek kapsamı dediğim gibi Çalıştay'dan sonra belki orada öğrenip tekrar size aktarabilirim.
Evet,
diyebileceklerim bu kadar.
Evet, aslında İSMET projesinin son durumu hakkında bilgileri de almak üzere bir program yapmamızda fayda var. Özellikle okulların durumu ne halde ve yaz ayları için yapılan planlama nedir? Bunları da dinleyicilerimize aktarmamız yararlı olacak. Ben hemen iki tane afetlerle ilgili etkinlikten bahsetmek istiyorum. İlki yarın yani 9 Mayıs günü The Marmara Oteli'nde Taksim'de bu Argüden Akademi tarafından düzenlenen bir toplantı. Argüden Akademi'nin bu konudaki açıklaması da şöyle. Diyorlar ki hepimizin derinden sarsıldığı 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ilimizi etkileyen deprem afeti sonrasında başlayan iyileştirme ve yeniden yapılanma çalışmalarına iyi yönetişim üzerinden katkı sağlamak üzere afetten kalkınmaya sivil etkileşim adlı bir proje geliştirdik. Afetten kalkınmaya sivil etkileşim adlı bir proje geliştirdik. Projenin amacı iyileştirme ve yeniden yapılanma çabalarının 12. Kalkınma Planı'nda belirtilen afetlere dirençli yaşam alanları ve medeniyet temelli akıllı sürdürülebilir şehirler amacıyla uyumlu kılınmasında sivil katılım ve desteğin sağlanmasını güçlendirmektir, diyor Argüden Ekonomi. Proje Argüden Akademi, proje ile oluşturulan model ve bu modelin değerlendirme yöntemi sayesinde afet öncesi risk azaltma çalışmaları ile olumsuz sonuçların asgari düzeye indirilmesine, afet sonrası hayatın normale dönmesi sürecini hızlandırarak ve yapılan çalışmaların tüm boyutları ve etkileşimleri ile değerlendirilerek daha kaliteli olmasına, yapılan çalışmaların nasıl yapıldığına odaklanarak iyileşme, yeniden yapılanma ve kalkınma çalışmalarının 7 yönetişim ilkesi çerçevesinde yürütülmesinin teşvik edilmesine, tüm paydaşlar için daha bütünsel, kapsayıcı ve etkin sonuçlara ulaşılmasına katkı yapmayı hedefliyoruz, diyor. Yarın 9 Mayıs Perşembe günü 12:30-15:30 saatleri arasında The Marmara Oteli'nde Taksim'de yapılacak toplantı. Bu toplantıya katılmak için Argüden Akademi'nin 0216-280-5114 numaralı telefonuna başvurmak mümkün veya info adresine, ki buna da Argüden Akademi'nin internet sitesinden ulaşmak mümkün. Oraya bir not yazmak toplantıya katılmak için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. İkinci toplantı...
Ben bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Esasında bu çok önemli bir konu ve biz programlarımızda başından beri esasında bu iyileşme ya da toparlanma döneminin nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda ve mevcut yürütme şeklinin doğru olmadığı konusunda yayınlar yaptık. Bu da esasında bu toplantıda o paralelde bir toplantı. Yani iyileştirme sürecinin esasında belli bir strateji içerisinde ve bütün paydaşların katılımıyla yürütülmesi gerektiğini ısrarla tekrar ediyoruz. Şu anda maalesef bu olayın gerçekleşmediğini bölgede programımıza katılan konuklar olsun, haberler olsun, bölgeden gelen bilgiler çerçevesinde görüyoruz. Bu gerçekten bir an önce terk edilmesi gereken bir uygulama. Mutlaka katılımcı bir yöntemin uygulanması gerekiyor. O yüzden bu toplantının önemini bir daha vurgulamak istedim.
Evet, ben bu toplantıya katılacağım. Önümüzdeki programlardan birinde de Argüden Akademi'de bu projeyi yürüten arkadaşları programa davet edip onlardan daha detaylı bilgiler almamız da mümkün olacaktır diye düşünüyorum.
Keşke kamudan da birilerinin katılması sağlansa burada.
Onu da yarın göreceğim. Ben de merak ediyorum hakikaten bu konu nasıl ele alınıyor, nasıl bir proje hazırlanmış. Evet, yarın bir toplantıda olacağım mutlaka.
Aslında tamam. Dediğin çok önemli, kamudan birilerinin katılması. Genelde gerek üniversitelerin gerek devlet dışı aktörlerin yaptıkları toplantıları ya kamudaki karar alıcılar katılmıyor. İşte o toplantının çıktılarını değerlendirilecek personel o toplantılara gönderilmiyor ya da hiç katılmamıyor. Dolayısıyla aslında birbirini tanıma, öğrenme, kim ne yapıyor bilme, haberdar olma normal zamanlarda gerçekleşmediği için afet sonrasında da hiç gerçekleşmiyor. Yani ben bunu çok ciddi projelerde de böyle aslında. Yani projelerde özellikle kamunun görevlendirdiği kişiler teknik personel ve karar alıcı personel belki kağıt üstünde var ama o bütün projelerin işleyiş safhasında yer almıyor. Bu ben çok büyük bir ciddi eksiklik olarak görüyorum. Araya girdim. Özür dilerim.
Evet, yok, çok iyi oldu bu açıklama. Eğer yarın vaktin olursa sen de bu toplantıya katılırsan çok iyi olur. Birlikte değerlendirme imkanımız da olur daha ileride yapacağımız program için. Evet, şimdi ben ikinci toplantının bilgisini de bir müzik parçasını dinledikten sonra vereceğim. Şimdi müzik parçamızı dinleyeceğiz. Brady Keith. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümünde bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Can Tekin ve Nazan Cömert ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Evet, ikinci toplantı gelecek hafta Salı günü, yani 14 Mayıs Salı günü saat 10 ile 15 arasında Marmara Belediyeler Birliği'nde olacak bu toplantı. Yani Marmara Belediyeler Birliği'nin yeri Fatih'te, Ragıp Gümüşbala Caddesi numara 10. Bu aslında TESEB'in bir toplantısı, sürdürülebilir kentler için afet direncinin geliştirilmesi, eğitim ve atölye, afet riskinin azaltılması için veriye dayalı strateji geliştirme Tekrarlıyorum, sürdürülebilir kentler için afet direncinin geliştirilmesi. Bu toplantının başlığı bu. Eğitim ve bir atölye çalışması. Orada da afet riskinin azaltılması için veriye dayalı strateji geliştirme. Program saat 10'da başlıyor ve 15'e kadar devam ediyor. Birçok konuşmacının yer aldığı bir toplantı olacak. Ve buna da yine TESEV'in sitesinden ulaşmak, programa dair bilgi almak mümkün. Ayrıca katılmak da mümkün. Şimdi hemen Nazan Cömert'e sormak istiyorum. Biliyorsunuz Nazan Cömert arkadaşımız bir akademisyen, Marmara Üniversitesi'nde ve özellikle öğrencilerini afetle ilgili kamu kurumlarına götürüyor ve orada hem gözlemlerde bulunuyorlar hem de başka neler yapıyorlar ve niçin bunları gerçekleştiriyor. Bu konuda kendisinden biraz bilgi alalım. Evet Nazan.
Evet, afet yönetimi dersleri veya afet risk yönetimi dersi son birkaç yıldır aşağı yukarı bütün üniversitelerde verilen bir ders. Genelde bu dersi bazen işte kamudaki sorumlu kişiler de dışarıdan üniversiteye gelip veriyorlar. Ama benim çok önemsediğim bir şey var. Özellikle afet risk yönetiminin afeti bir sosyal dönüşüm veya mevcut sistemin işleyişini açığa çıkaran olağan dışı bir durum olarak gördüğümüz zaman, yani sosyal bilimler açısından siyasal bilgilerin müfredatının çok alakalı olduğu bir alan. Fakat maalesef bu ders bazı üniversitelerde biraz çuvaldızı kendimize de batıracağım. Gereken ilgiyi görmüyor. Seçmeli ders işte doktora düzeyinde çok az öğrenci seçiyor. Hatta kamudan çok personel geliyor yüksek lisansı ve doktora yapmaya. Öğrencilerin de hep aklında afet yönetimi deyince deprem ve arama kurtarma konusu geliyor. Ve çalışma alanları da, yani bu bizim fakültelerden, kamu yönetimi siyaset biliminden mezun öğrencilerimizin geleceğe yönelik çalışmalarında hep çok dar bir alanda kaldıklarını görüyoruz. Bir taraftan çok ciddi personel ihtiyaç var. İşte AFAD, AKOM, bütün belediye birimleri içinde artık bu şeyler mevcut, birimler mevcut. Dolayısıyla bir taraftan oraya gidip görmek, yapılanları anlamak öğrenciler için çok önemli. Birebir götürdüğümüz zaman da o şeyi yakalayabiliyoruz. Yani o etkileşimi, hiç düşünmediği şekilde bir çalışma alanının olduğunu ve kendi birikimlerinin, okulda edindikleri birikimleri değerlendirilebilecekleri bir alan olduğunu fark ediyorlar. Bu açıdan çok önemli.
Nacan, burada bir şey var. Yani bir afet konusunda çok, galiba böyle afet yönetimi konusunda çok net değiliz. Kafamız çok aydınlanmış değil. Yani ben şimdi mesela geçenlerde bir görüşme oldu. Orada deprem bakanlığının kurulması gibi bir düşünce ortaya atıldı. Yani hakikaten Türkiye'deki afet risklerinin azaltılması ve hani afetlerdeki oluşan kayıpların bir şekilde kabul edilebilir düzeye indirilmesi, afetsiz bir yaşantının oluşabilmesi için işte dirençli bir toplumun yaratılması, bu konuda bir stratejinin hala net olarak ortaya çıkmadığı görüşündeyim ben. Böyle de olunca kamudaki personelle de ilgili problemler devam ediyor. O alanda yetiştirmeye çalıştığımız öğrenciler açısından da problemler devam ediyor. Ve senin söylediğin gibi, yani afet denince işte arama kurtarma noktasında kalıyoruz gibi geliyor bana. Bu stratejinin çok net olarak belirlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Başka türlü yani olumlu bir şeye yöne gidemeyeceğiz gibi bir düşünce var bende.
Ya çok haklısın. Bir de akademi dünyası da biraz bu konuda ne diyeyim, atalet içinde mi diyeyim? Yani o dersin içeriklerinin çok daha farklı şekilde yapılması, işte öğrencileri çok sıradan didaktik bir şey yaptığınız zaman onu dışarıyla çok özdeşleştiremiyor veya önemini çok iyi anlamıyor. Aynı şekilde ben mesela kent sosyolojisi dersi için okul etrafında bulunan işte kentsel dönüşüm gören binalara gitmeyi de çok önemsiyorum. Yani orayı, o dokunun değişmesi, işte mesela Kadıköy örneğinde bizim kampüs, o tamamen o Fikirtepe'nin değişimi, bunların hepsi aslında şeyi pekiştiren, yani okulla dışarıyı birleştiren şeyler. Çünkü öğrencilerimizin çok büyük bir sıkıntısı var hakikaten, özellikle sosyal bilimlerde. Yani dışarıdaki gündem o kadar hızlı değişiyor ki bir türlü o gündemin içinde olmak onlar için çok önemli. Dolayısıyla okul her zaman o şeyi yakalayamayabiliyor onların gözünde. Ama böyle atölyeler yapmak, işte dışarıdaki gözlemlediğini okuldakiyle, üniversitedekiyle birleştirmek veya yeni sorular oluşturmak çok kıymetli. Yani afet yönetimi açısından baktığımız zaman hakikaten afet her şeyi görünür kılan bir şey. Yani bir laboratuvar aslında sosyal bilimler için. Yani bütün aktörlerin işleyişini, kurumların işleyişini, insan davranışlarını, yaptığımız kanunların sahadaki karşılıklarını hepsini gözlemlediğimiz bir alan. Benim için sosyal bilimlerin ana konusu afet ve risk konusu. Dolayısıyla biraz daha ders içeriklerinin de zenginleştirilmesi, çeşitlendirilmesi de gerekiyor. Bilmiyorum.
Nazan, hemen ben şunu sormak istiyorum. Özellikle kurum yöneticilerinin tutumu nasıl oluyor bu ziyaretlerde?
Aslında memnun oluyorlar. Yani kurumlarını tanıtmaktan memnun oluyorlar. Ciddi yatırımlar var yani kurumlara. Bir takım şeyler yapılıyor, binalar, tesisler, işte personeller alınıyor. Onda herkesin bir kendini anlatmak derdi de var. Aslında bu açıdan onlar için de iyi oluyor. Ben iyi karşıladıklarını düşünüyorum. Yani,
Evet.
ama tabii bunu şöyle bir şey de var. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Bütün bunlar kişisel iletişimle alakalı şeyler.
Maalesef, evet.
Şimdi iletişim kurduysanız, işte kabul göründüyseniz, bir takım başka zamanlarda bir araya geldiyseniz bu işler kolay oluyor. Bir güven meselesi. Fakat bir proje yapmaya kalktığınız zaman, bir kamu biriminde çalışan bir araştırmacı olarak bir proje yaptığınız zaman biz kamunun içindeki diğer birimlere ulaşmakta sıkıntı çekiyoruz. Bunu daha önceki toplantılarda da dile getirmiştik. Yani o veriyi paylaşmama veya neyi söyleyeceğini, neyi söylemeyeceğini bilememe konuları, istatistiki verilere ulaşmak için bir sürü yazışma yapma. Bütün bunlar aslında şeyi tıkayan, hani bir araya gelmeyi tıkayan şeyler. Bunlar çok sık rastlanan veya akademik bir toplantı yapıyorsunuz. Çok merak ettiğiniz konular var, yani kamunun işleyişiyle alakalı. Bunlar gerçekten teknik de konular, hani daha nötr konular, suya sabuna dokunmayan konular da olabiliyor. Ama kamunun gönderdiği, işte çok büyük ricalarla gönderdiği kişiler çok sıradan şeyler yapıyorlar. İşte tam planına geliyor, PowerPoint'te sunuyor size. Zaten aynı bilgiyi siz internette de ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir araya gelme, istişare etme, soruları sorma, bunlar çok nadir olan şeyler. O da çok kişisel temaslarla olan şeyler.
Evet, aslında ben hemen Nuray Hoca zamanında bizi Kandilli'ye davet etmişti ve orada bütün birimleri gezmiştik, dolaşmıştık. Senelerdir program yapıyoruz fakat orada bizzat görerek nasıl yürütüldüğünü, Kandilli Rasathanesi'nin ne tür çalışmalar yaptığını görmek aklımızda bayağı aydınlanmaya yol açmıştı. Şu anda hala Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde gezmek için randevu almanın mümkün olduğu belirtiliyor ve orada ilgili linke ulaşıldığı zaman o randevuyu hemen almak ve gidip gezip dolaşmak mümkün oluyor. Evet, çok yararlanmıştık Nuray Hocam zamanında.
Evet. Aslında şimdi siz bunu söyleyince düşündüm. Belki de bir Altın Saatler programını Kandilli'den canlı olarak da yapabiliriz ya.
Harika olur. Çok iyi olur hocam. Evet.
Bunu düşünelim, planlamaya çalışalım. Evet.
Tamam, önümüzdeki programlardan birini mutlaka orada yapalım. Şimdi efendim ben işçi sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin yıllar itibariyle yayınlamış olduğu iş cinayetleri raporundan bahsetmek istiyorum. Geçmiş yıllara ilişkin sadece rakamları vereceğim karşılaştırmalı olarak. Aynı zamanda 2024 yılı ilk 3 ayının, çünkü Nisan raporu halen açıklanmadı, ilk 3 ayının da detaylarını vereceğim. 2014 yılından başlıyorum. Neden? Çünkü 13 Mayıs 2014'te Türkiye'nin Manisa ilinin Soma ilçesinde kömür madeninde bir yangın çıkmıştı ve 301 madencinin ölümüyle sonuçlanmıştı. 2014 yılında toplam 1886 işçi yaşamını yitirdi. 1886. 2015 yılında 1730 işçi. 2016 yılında 1970 yükseliyor. 2017 yılında 2006, gene bir yükselme var. 2018 yılında 1923, 2019 yılında 1736 işçi yaşamını yitirdi. 2020 yılında bir anda büyük bir sıçrama var. 2427 vatandaşımız yaşamını yitirdi. 2021'de 2170, 2022'de 1843, 2023'te de 1932. Yani 2000'e yaklaşan bir işçi ölümüyle karşı karşıyayız ki bunlar ancak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin tespit edebildiği rakamlar. 2024 yılına geldiğimizde ise Ocak ayında 161, Şubat ayında 149, Mart ayında da 115 işçi vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bu konuda biraz detay vermeden önce 2 Nisan Salı günü de biliyorsunuz program da yapmıştık bunun üzerine. İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de bir gece kulübünün tadilatında çıkan yangında 29 işçi arkadaşımızı kaybetmiştik. Onda da Nisan raporunda daha geniş detay bulacağımızı tahmin ediyorum. Şimdi bu 2024 yılının ilk 3 ayındaki durumu incelediğimiz zaman enteresan bir durum çıkıyor. O da şöyle, gene inşaat ve yol %25 ile en yüksek iş kolu olarak başa oturuyor. Onun dışında taşımacılık %13, metal %7, gemi tersane %4, ticaret büro %6, madencilik %6, belediye genel işler %6, konaklama %6, tarım orman %4 ve geriye kalan iş kolları da %18. İller itibariyle baktığımız zaman İstanbul, İzmir, Konya, Bursa ve Gaziantep ön sırada yer alıyor. Bunu takiben verebileceğimiz bilgi yaş grupları itibariyle 14 yaş ve altı, 4 çocuk işçi 15-17 yaş arası, 12 çocuk işçi 18-29 yaş arası 84, 30-49 yaş arası 178, 50-64 yaş arası 105, 65 yaş ve üstü 22 işçi. Yaşı bilinmeyen de 20 işçi hayatını kaybetmiş durumda. Nedenlerine baktığımız zaman da ezilme ve göçük %19, yüksekten düşme %18, trafik servis kazası %19, kalp krizi beyin kanaması %14 ve nesne çarpması %3, zehirlenme boğulma %5, intihar %5, önemli bir oran, patlama yanma %5, diğer nedenler ise 9. Bu arada çok önemli bir gösterge daha var, şiddet %3 olarak görünüyor. Şimdi bir de açıklamalar yapmış İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi. O da şöyle diyorlar ki, işçi ölümlerinde biraz önce de oranını verdiğimiz gibi ilk sırada inşaat iş kolu geliyor. Bu noktada bir hususa dikkat çekmek gerekiyor. Bu yılbaşıyla birlikte 11 deprem şehrimizde inşaat faaliyetleri hızlandı ve bölgede en az 32 inşaat işçisi hayatını kaybetti. Türk inşaat şirketlerinin yurt dışında yaptıkları işlerde ise 6 işçi hayatını kaybediyor. Şoförlerin ölümü trafik kazası olarak görülüyor. Oysa yoğun, aşırı fazla çalıştırma, araçların bakımının yetersizliği ve yol sorunları gibi nedenler ön planda. 58 şoför hayatını kaybetmiş. Gemi işçisi 13 işçi hayatını kaybediyor. Pandemi ile birlikte kitleselleşen bir meslek olan motokuryeler güvencesiz bir şekilde çalıştırılmaya devam ediliyor. İş yetiştirme baskısının sonucu da iş cinayetleri, 3 ayda en az 14 motokurye hayatını kaybetmiş. 31 Mart yerel yönetim seçimleri sona erdi ama belediyelerdeki iş cinayetleri gündem olmadı. 15 belediye işçisi hayatını kaybetmiş. İştirak şirketlerinde veya belediyenin taşeron iş verdiği firmalarda. İş cinayetlerine sektörel açıdan bakılırsa 177 sanayi sektörü işçisi, 105 inşaat sektörü işçisi, 105 hizmet sektörü işçisi ve 38 tarım sektörü işçisi hayatını kaybetmiş. Evet, yani şu an itibariyle verilen bilgide bir özel açıklama daha var. Deniyor ki Şanlıurfa ve Gaziantep havzası emek yoğun üretime dayalı olması, tarım, inşaat, tekstil, metal sanayinin ağırlığı ve çocuk, kadın, göçmen gibi korunmasız emeğin ucuz iş gücü olarak çalıştırılması sonucu ölümlerin yoğunlaştığı bir havza olarak dikkat çekiliyor Şanlıurfa ve Gaziantep havzası. İlk 3 ayda 16 çocuk işçinin hayatını kaybetmiş olması da çocuk işçi ölümlerinin yarıdan fazlasının meydana geldiği sektörün tarım olduğu düşünülünce Mayıs-Eylül ayları arasında, yani önümüzdeki dönemde bu yıl çocuk işçi ölümlerinde büyük bir artışın meydana geleceği şimdiden söylenebilir diyor. Bir yandan emekli olamama, EYT ve emeklilikte adalet tartışmaları yapılırken, diğer yandan 50 yaş ve üzeri yaş grubunda iş cinayetleri ölenlerin oranı neredeyse 1/3 düzeyinde. Bu yaş grubu emeklilik hakkını alabilse de çalışmaya devam etmekte ve bu güvencesizlik kıskacı altında yaşamaktadır. İnşaatlarda yüksekten düşmeler, başta madencilik olmak üzere sanayide ezilme ve göçükler, taşımacılık iş kolunda trafik kazaları ve tüm iş kollarını yatay bir kesen olan aşırı yoğun fazla çalıştırmanın bir sonucu olan kalp krizi nedenli ölümler öne çıkmaktadır deniyor. Son olarak da 3 ayda öne çıkan bazı iş cinayetlerini hatırlatmak istiyoruz diyor rapor. Akkuyu nükleer santral inşaatında menenjit nedenli işçi ölümleri, TOKİ ve özel şirketlerin yaptıkları inşaat şantiyelerinde yangın nedenli ölümler, İliç Anagolt maden işçisi katliamı, Batuhan A yük gemisinin batması önemli öne çıkan iş cinayetleridir diyor bu rapor. Evet, Mart ayı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin iş cinayetleri raporundan aktardım bu bilgileri. Evet arkadaşlar, bugünkü programı burada sona erdireceğiz. Belki kısa bir vaktimiz vardır, 2-3 dakika. Ona Berke Akmeş'e karar versin. Bir müzik parçasıyla da programı bitirebiliriz. Belki Nazan bir şey ekleyeceksin.
Tabii istatistiklerin nasıl tutulduğu da önemli. Yani ölüm anı mı, öldüğü yıl, gün, ay, tarih mi dikkate alınıyor? Yoksa bazı riskli faaliyetlerde hastalık da aslında, yani iş kaynaklı hastalık da bir ölüm nedeni olabiliyor. Bu istatistiklerin tutulması konusunu biraz daha daha detaylandırmak gerekiyor. Asıl tabloyu görebilmek için.
Evet, bunun için de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nden bir arkadaşımızı davet edelim gelecek programlardan birine. Onlardan daha detaylı bilgiler almamız mümkün olacaktır.
Tabii esasında burada Sosyal Sigortalar Üst Grubu'nun da bu işi nasıl yaptığını da irdelemek lazım herhalde, değil mi?
Evet.
Onlar neleri tutuyorlar istatistik olarak, iş kazası istatistik olarak neleri tutmuyorlar, o da önemli.
Evet. Bir de tasnifi var. Mesela iş gibi olmayan işler, işte mesleki eğitim esnasında, işte 2000'li yılların ortalarında hükümetin devreye soktuğu bir özellikle orta ve lise okul talebelerine yönelik haftada bir gün çalışmayla alakalı. Hani buralarda da ciddi problemlerin olduğunu ama rakamları yansıtılamadığını okuyoruz.
Evet, programı burada kapatıyoruz. Müziğe de zamanımız kalmadı. Arkadaşlar çok teşekkürler. Bugün programcılar olarak kendi aramızda konuştuk, belli konuları ele aldık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.